Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 7 ayrımdan oluşmaktadır.
Cemile, Cengiz Aytmatov, Adam Yayınları, Mayıs 1996'da basılmış. Ülkü Tamer tarafından çevrilmiştir. Cemal Dursun. O basit çerçeveli küçük resmin yine karşısındayım işte. Köye gidiyorum yarın sabah. Resme uzun uzun dikkatle bakıyorum. Yolculuk için bana bir şeyler söyleyecek sanki. Resim sergilenmedi. Üstelik köyden akrabalar gelince hemen kaldırıyorum onu. Saklıyorum. Sanat eseri sayılmaz gerçi ama utanılacak bir şey de değil. İçindeki toprak kadar yalın. Arkada soğuk bir sonbahar göğü çizili. Ötelerde sıra dağlar üstünde kaçan bulutları kovalayan rüzgar. Önde kurumuş pelinlerle kaplı bozkır. Son yağmurlarla ıslanmış, kararmış yol. İki yanında kırık çalılar. Çamurlu yolda iki yolcunun ayak izleri durmakta. Yol uzaklarda silinip giderken izler de belirsizleşiyor. Birer adım daha atsalardı, çerçevenin arkasında kaybolacaklardı sanki. Biri, ama sırayla anlatayım. Her şey ben çocukken oldu. Savaşın 3. yılıydı. Uzaklarda bir yerlerde, Kurak'ta, Orel'de, babalarımız, ağabeylerimiz düşmanla savaşırken bizler, 15 yaşındaki çocuklar, kolhozda çalışıyorduk. Cılız, gencecik omuzlarımız koca adamların işini yüklenmişti. En gücü de hasat zamanıydı. Haftalarca evden uzak kalır, günlerimizi, gecelerimizi tarlada, harman yerinde ya da istasyon yolunda ekin taşımakla geçirirdik. Oraklarımızın ekin biçmekten sanki kor kesildiği o kavurucu günlerin birinde, boş arabamla istasyondan dönerken eve uğrayayım dedim. Sokağın ta sonunda, ırmağın yanındaki tepecikte iki ev vardır. Sağlam bir duvarla çevrilidir ikisi de. Duvarın ötesinde uzun kavaklar yükselir. Bizim evlerimizdir bunlar. Ailelerimiz uzun yıllar yan yana yaşamıştır. Ben büyük evdendim. İki ağabeyim vardı. İkisi de bekardı. İkisi de cephedeydi. Uzun zamandır ikisinden de haber alamıyorduk. Babam ihtiyar bir dülgerdi. Seher vakti sabah duasını ettikten sonra ortak avludaki atölyesinde çalışmaya gider, akşamın geç saatlerine kadar da orada kalırdı. Anamla kız kardeşim evden çıkmazlardı. Yakın akrabalarımız bitişikte, köylülerin küçük ev dediği yerde otururlardı. Ya dedelerimizin dedeleri, ya da büyük dedelerimizin dedeleri kardeşmiş. Yine de yakın akrabalarımız sayardım onları. Çünkü bir aile gibi yaşardık. Atalarımızın göçebeliğinden kalma bir şeydi bu. Büyük dedelerimiz bir yerde konaklar, hayvanlarını bir arada otlatırlarmış. Aynı geleneği sürdürüyorduk. Köyde kolektifleştirme olduğu zaman babalarımız evlerini yan yana kurmuşlar. Aslında hepimiz bir obadan geliyorduk. Köyde ırmak boyunca uzanan Aralskaya sokağında oturan herkes aynı soyun torunlarıydı. Kolhoza katıldığımızdan kısa bir süre sonra küçük evin erkeği ölmüş. Dul karısıyla iki küçük oğlanı bırakmış geriye. O sıralar köyde hala geçerli olan eski oba geleneğine göre oğul sahibi dul kadınlar topluluktan ayrılmazlarmış. Babamın kadının evlenmesi kararlaştırılmış. Ölen adamın en yakın akrabası olduğu için atalarına saygı duyan babam bu görevi yerine getirmiş. İkinci ailemiz böyle kurulmuş işte. Küçük evin kendi toprağı, kendi hayvanları vardı ama gerçekte bir arada yaşıyorduk. Küçük ev de iki oğlunu savaşa yollamıştı. Çocukların büyüğü Sadık evlendikten kısa bir süre sonra gitmişti. Seyrek olmasına rağmen ikisinden de mektup alıyorduk. Böylece iki kişi kalmıştı küçük evde. Kiçi Apa, yani küçük ana dediğim kadın, bir de gelini, Sadık'ın karısı. İkisi de sabahtan akşama kadar kolhozda çalışırlardı. Küçük anam iyi, saygılı, uysaldı. Hendek kazmada olsun, tarla sulamada olsun gençlerden geri kalmazdı. Kader hamarat bir gelin vermişti ona. Cemile, tam ona yakışır bir kızdı. Yılmak nedir bilmezdi. Canlıydı, dipdiriydi. Cemile'yi severdim, o da beni severdi. Yakın arkadaştık ama birbirimizi ilk adlarımızla çağıramıyorduk. Ayrı ailelerden gelseydik hiç çekinmez Cemile derdim ona. Ama ağabeyimin karısı olduğu için ben ona yenge, o da bana Kiçine Bala, yani küçük çocuk demek zorundaydık. Küçük değildim, Yaşlarımız arasında pek az fark vardı. Köylerimizin geleneği bunu gerektiriyordu. Gelinler kocalarının küçük kardeşlerine kiçine bal ederlerdi. Anam iki evin işine de bakardı. Kız kardeşim yardım ederdi ona. Örgülü saçlarını hep iple bağlayan tatlı bir kızdı. O güç yıllarda nasıl çalıştığını hiç unutamam. İki evin kuzularını, buzağlarını otluğa götüren oydu. Yakmak için tezek ve çalı çırpı toplayan oydu. Cephedeki oğullarından haber alamayan anamın kara düşüncelerini dağıtan, yalnız günlerini ışıtan oydu. Kalkık burunlu kardeşimdi. Büyük ailemiz dirlik içinde yaşamasını anama borçluydu. İki evi de o çekip çevirirdi. Göçebe de dedelerimizin yanına geldiğinde gencecik bir kızmış. İki aileyi kimseye haksızlık etmeden yöneterek onların anısına bir çeşit saygı gösteriyordu. Akıllılığından, hakseverliğinden, hamaratlığından ötürü bütün köy halkının saygısını kazanmıştı. Evi yöneten oydu. İşin aslında köylülerin hiçbir ailenin başı saymazdı babamı. Ah ustaya gitme. O sadece kendi baltasının dilinden anlar. Her şeyin başı koca ana. Bir şey danışacaksan ona danış derlerdi. Küçük olmasına küçüktüm ama ağabeylerim savaşa gittikleri için benim de sözüm geçerdi ailede. Çoğu kere iki ailenin bir başı diye takılırlardı bana. Bazen de ciddi ciddi evin erkeğinin ben olduğumu söylerlerdi. Doğrusu gurur duyardım bundan. Derin bir sorumluluk duygusuna kapılırdım. Anam da isterdi sorumluluk duymamı. Günlerini rende rendelemekle, tahta kesmekle geçiren babam gibi olmayayım, akıllı, tutkulu bir çiftçi olayım isterdi. Neyse, arabamı bir sevdin gölgesine çektim. Dizginleri gevşettim. Avluya giderken bizim küme başkanı Orozmat'ı gördüm. At sırtındaydı. Koltuk değneğini eğere bağlamıştı yine. Anam yanında duruyordu onun. Tartışıyorlardı. Yaklaşınca anamın sözlerini duydum. Olmaz. Allah korkusu yok mu sende? Kadınların arabaya çuval yüklemesi duyulmuş şey mi? Olmaz yiğidim. Bırak gelinimi. Şimdiye kadar nasıl çalıştıysa yine öyle çalışsın. Benim zaten çalışmaktan güneşi gördüğüm yok. Sen de ne bakalım. Bir evin içinde iki evi çekip çevirmek nasıl oluyormuş? İyi ki kızım büyüdü de arada bir el uzatabiliyor bana. Bir haftadır sırtımın ağrısından belimi doğrultamıyorum. Her yanım keçe gibi oldu. Şu mısırlara bak. Susuzluktan kuruyorlar. Konuşurken başörtüsünün ucunu yakasının altına sokuyordu boyuna. Öfkelenince hep öyle yapardı. Orozmat öne eğilerek anlamıyor musun diye bağırdı. Bacağım da şu kütük yerine doğru dürüst bir ayak olsaydı sana gelir miydim? Kendim yüklerdim çuvalları. Atları da kendim kırbaçlardım eskisi gibi. Biliyorum, kadın işi değil bu. Ama erkeği nereden bulayım? İşte onun için askerlerin karılarını çağırıyoruz ya. Gelinini bırakmazsan kolhoz başkanı benim tepeme biner. Askerler ekmek ister. Zaten planı uygulayamıyoruz. Anlasana. Kırbacımı yerde sürüyerek yanlarına vardım. Küme başkanı beni görünce gülümsedi. Aklına bir şey gelmişti anlaşılan. Gelinini o kadar düşünüyorsan kiçine balası ona göz kulak olur. Beni gösterdi keyifli. Hiç korkma. Seyit koca adam sayılır artık. Ekmeğimiz onun gibileri sağlıyor. Bizi düzlüğe de onlar çıkaracaklar. Anam dinlemedi bile onu. Üstüme yürüyerek şu haline bak serseri diye bağırdı. Saçın yeleğe dönmüş. Baban da ne babaymış ya. Oğlunun saçını bile kesmeye vakti yok. Orozmat, iyi öyleyse. Bugün evde kalıp saçını kestirirsin dedi. Seyit, bugün burada kalır, atlara bir araba veririz. Birlikte çalışırsınız. Ama ondan seni sorumlu tutuyorum. Artık canın sıkılmasın. Bay biçe. Seyit gelinine göz kulak olur. Hem Danyar'ı da yollarım. Tanırsın, sessiz sedasız bir oğlandır. Askerden yeni geldi. Ekini üçü taşırlar istasyona. Gelinini de kimse dokunamaz. Yalan mı? Sen ne dersin Seyit? Cemile'yi sürücü yapalım diyoruz. Anan yanaşmıyor. Artık ananın gönlünü etmek sana düşer. Orozmat'ın övgüsünden hoşlanmıştım. Koca adam yerine koymuştu beni. Hem istasyona Cemile ile gitmek güzel olacaktı doğrusu. Ciddi ciddi kaşlarımı çatarak anama döndüm. Ne olacak Cemile? Kurt mu kapacak? 40 yıllık sürücü gibi dişlerimin arasından tükürüp önemli biriymişim gibi yürüdüm. Kırbacımı da yerde sürüyordum hala. Anam şaşkınlıkla şuna bakın diye bağırdı. Hoşlanmasına hoşlanmıştı davranışımdan ama söylemeden edemedi. Kurda kuzuya aklın mı erer senin? Onun aklı ermez de kimin erer dedi Orozmat. Seyit iki ailenin bir başı. Göğsün kabarsın. Anamın yine direneceğinden korkuyordu. Nerede? Seyit daha çocuk. Ama çocukluğuna bakmaz, gece gündüz çalışır. Yiğitlerimizin nerede olduğunu Allah bilir. Evlerimiz terk edilmiş konak yerlerine döndü. Oradan uzaklaştığım için anamın bütün sözlerini duyamadım. Ardımda bir toz bulutu kaldırarak evin köşesine döndüm. Kapıya yöneldim. Bu arada kardeşimin gülümsemesini bile karşılıksız bıraktım. Avluya çökmüş tezek yapıyordu. Kapının oraya varınca çömeldim. Testiden su alıp ellerimi yıkadım. Odaya girdim sonra. Bir tas ayran içtim. Bir tas ayran da pencerenin önüne koyup içine ekmek doğradım. Anamla orozmat avludaydılar hala. Artık tartışmıyorlar. Alçak sesli bir şeyler konuşuyorlardı. Ağabeylerimin sözünü ediyorlardı herhalde. Anam yeniyle gözlerini siliyor, orozmatın her dediğine baş sallıyordu. Besbelli orozmat anamı avutmaya çalışıyordu. Uzaklara, ağaçların tepelerine bakıyordu anam. Sanki oralarda bir yerde oğullarını görecekti. Benim tasalı anacığım. Orozmat'ın isteğini galiba kabullendi. Küme başkan amacına ulaşmıştı. Keyifle atını kırbaçladı, çekti gitti. Bunun neye varacağını o anda ne anam biliyordu ne de ben. Cemile'nin iki atlı bir arabayı rahatça kullanacağından hiç kuşkum yoktu. Atların huyundan anlardı. Bakayırlı bir at bakıcısının kızıydı çünkü. Sadık da at bakıcısıydı. Söylendiğine göre bahar yarışlarında Cemile'yi geçememiş Sadık. Bu yüzden de onu kaçırmış. Ama başka söylentiler de vardı. Cemile ile Sadık birbirlerine sevdalanmışlar. Evlilikleri 4 ay sürmüştü sadece. Sonra savaş çıkmış, Sadık'ı askere çağırmışlardı. Niye bilmiyorum, belki de babasının tek çocuğu, hem oğlu hem kızı olduğu, küçük yaştan atlarla uğraşmaya alıştığı için erkeksi bir hava vardı Cemile'de. Bir erkek sertliği, bir erkek kabalığı vardı. Erkek gibi de kıyasıya çalışırdı. Öteki kadınlarla iyi geçinirdi ama biri haksız yere kendine yüklenirse altta kalmazdı. Bazı kadınlardan birini saçlarından tutup sürdüğü bile olurdu. Komşular gelip yakınırlardı. Ne biçim gelininiz var? Şunun şurasında geleli kaç gün oldu? Her şeye burnunu sokuyor. Ne saygı biliyor ne utanma. Anam iyi ki öyle diye cevap verdi. Benim gelinim her şeyi adamın yüzüne söyler. Arkasından konuşmaz. Bir de kendi kızlarınıza bakın. Görünüşte hepsi erdemli ama çürük yumurtaya benzer erdem. Dışı güzeldir, pırıl pırıldır. Bir de içini kokla bakalım. Babamla küçük anam Cemile'ye hiç de kaynana, kaynata gibi sert davranmıyorlardı. Seviyorlardı onu. Tek istekleri Cemile'nin bir Allah'a bir de kocasına inanmasıydı. Onları anlıyordum. 4 oğullarını savaşa yolladıkları için iki evin bir gelini Cemile'ye sımsıkı sarılmışlardı. Üstüne titriyorlardı onu. Ama kendi anamı anlamıyordum. Birine sevgi gösterecek kadın değildi anam. Sertti, huysuzdu. Kendi kafasının dikine gider, kimseyi dinlemez, ne biliyorsa onu yapardı. Sözün gelişi baharda havalar ısınmaya başlayınca babamın gençlik yıllarında yapmış olduğu çadırı kurar, katır tırnağı yakarak tütsülerdi. Bizi de hamarat insanlar olarak yetiştirmişti. Büyüklerimize saygı göstermemizi, her isteğine boyun eğmemizi isterdi. Cemile öteki gelinlere pek benzemiyordu. Doğru, büyükleri sayardı saymasına ama ezilmezdi de. Öteki gelinler gibi kimsenin arkasından konuşmazdı. Düşündüğünü hiç çekinmez açık açık söylerdi. Anam desteklerdi onu. Son söz anamdaydı. Galiba Cemile'yi açık yürekliliği ve akseverliğinden ötürü kendisiyle bir tutuyor, onun ileride aileye yaraşır bir bay biçe olabileceğini düşünüyordu. Sık sık Allah'a dua et kızım, iyi bir aileye düştün derdi. Talihim varmış. Kadının mutluluğu çocuk doğurmak, kalabalık bir evde yaşamaktır. Allah'a şükür bir eksiğimiz yok. Nemiz varsa sizlere kalacak. Onurunla yaşarsın, mutlu olursun. Unutma bunu. Ama Cemile bir bakımdan iki kaynanasını da tedirgin ediyordu. Çok şendi. Hala çocuktu sanki. Durup dururken gülmeye başlardı. İşten dönerken de ağır ağır yürümez, arkın üstünden atlayıp koşa koşa avluya dalar, kaynanalarına sarılır, onları öper öperdi.
Ayrım sonu.